Ayrım 32 sayfa 263. Tevrat'taki saçmalar. İbn-i Tüzüner Tevrat'taki kimi akıl dışılıklar, çelişkiler üzerinde duruyor. Gerçekte bu. Tüzüner'in incelemesi değildir. İslamcıların her zaman Tevrat'ın ilahi olmadığına kanıt göstermek için başvurdukları noktalardır bunlar. Tevrat'ta belirli saçmalar, çelişkiler bulunup gösterile gelmiştir. Gösterilenler gerçekten de saçmadır, çelişkidir. Ve bunların içinde bulunduğu metinler de gerçekten tanrısal olamaz. Ama aslı öyledir Tevrat'ın. Aslı öyle değilse aslının öyle olmadığını ileri sürenlere peki Tevrat'ın aslı nerede? Aslının öyle olmadığını nasıl kanıtlayacaksınız? Sorusuna cevap bulmak düşer. Ne ki bunun cevabını şimdiye dek bulmuş değillerdir. Gerçekte ne Tevrat, ne İncil, ne de Kur'an Tanrı'dan indirilmedir. Hepsi oradan buradan yapılan derlemelerin ürünüdür. Tevrat'ın bir sürü kaynağı vardır. Kur'an'ın ise en temel kaynağı Tevrat'tır. Kaynakları arasında çeşitli Yahudi kaynakları yanında İncil, eski Arap gelenekleri ve kendi özel yaşamı da küçümsenemeyecek bir yer tutuyor. Bu dizide hepsini kanıtlarıyla bulacaksınız. Mektup şöyle son buluyor. İsrailliyat nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçen İsrail oğulları ifadesinin sık geçmesini öne sürerek Kur'an-ı Kerim'in baştan sona İsrailliyatla dolu olduğunu söylemek çok yanlıştır. İsrailliyat kelimesinin lügat manası İsrail'e bir kaynaktan aktarılan kıssa ve hadisedir. İsrailliyatın ıstılah (parantez içinde terim) manası ise İslam'a ve özellikle tefsire girmiş olan Yahudi, Hristiyan ve diğer dinlere ait kültür kalıntıları ve yine bunlara ait uydurulmuş dinin lehinde veya aleyhindeki her türlü haberdir. İsrailliyat uydurma haber manası ifade ettiğine göre Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğulları ile ilgili haberlerde İsrail oğulları kelimesi geçtiği için Kur'an-ı Kerim baştan sona İsrailiyattır İddiasında bulunmak ne derece doğrudur? İsrail oğulları ile başlayan bu ayetlerde Allah'ın Hazreti Musa'ya (parantez içinde Ase) ve kavmine verdiği nimetlerden (parantez içinde Bakara 40) Firavun'un zulmünden onları kurtardığından, Kızıldeniz'de Firavun ve adamlarının boğulduğundan (parantez içinde Bakara 49-50) Yahudilerin Hazreti Musa'ya ve Allah'ın bu nimetlerine nankörlük edip bir buzağıya tapmalarından (parantez içinde Bakara 51) İnkarlarından dolayı inanan pek azı dışında diğerlerinin lanetlendiklerinden (parantez içinde Nisa 46) bahsedilir. İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anne ve babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin. İnsanlarla güzel güzel konuşun diye söz almıştık. Sonra siz pek azınız müstesna geri döndünüz. Sizler zaten döneksiniz. (Parantez içinde Bakara 83) Musa: Rabbim ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Artık bizimle bu zalim kavmin arasına ayır dedi. (Parantez içinde Maide 25) Ey Musa, bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine yalvar. Bize yerin bitirdiği sebze, hıyar, sarımsak, mercimek ve soğan yetiştirsin demişsiniz. De hayırlı olanı daha küçük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin. Şüphesiz orada istediğiniz vardır demişti. (Parantez içinde Hazreti Musa) Onlara yoksulluk ve düşkünlük damgası vuruldu. Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmelerindendir. (Parantez içinde Bakara 61) İddia edildiği gibi Yahudiler, (parantez içinde İsrailoğulları) Kur'an'a göre en seçkin, en üstün toplum değillerdir. Aksine Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerin kıymetini, değerini bilmemişler, şımarmışlar, nankörlük etmişlerdir. Yukarıdaki ayetlerde bu açıkça görülmektedir. İsrailoğullarının kendi dönemlerinde üstün kıldıklarının hatırlanması isteği de bu üstünlüğün belli bir zamanda olup bittiğini gösterir. Zira hala sürüp devam eden şey hatırlanmaz. Hazreti Davud hakkında işlediği iddia edilen günah. Hazreti Davud'un komutanlarından Üriya'nın karısına aşık olup onu harbe göndermesi, öldürünceye kadar ön safta savaşmasını emretmesi ve sonra karısıyla evlenmesi iddiaları asılsız ve yalandır. İlknur Tüzüner, dipnot, Diyanet Dergisi sayı 1'den naklen İbn Arabi, Ahkamül Kur'an, 4 Taksim 1626-1627. Hazreti Ali bir peygambere iftira edilmesini önlemek için bu yalanları anlatana 160 değnek dayak atacağını söylemiştir. Zira peygamberlere yalan isnat etmenin cezası 160 değnektir. Bunun aslı şöyledir. Hazreti Davud vaktinin bir kısmını devlet işlerine tahsis eder. Halkın meselelerinde hüküm verirdi. Vaktinin kalan diğer kısmında da halvete çekilir, ibadet eder. Mihrapta Allah'ı tesbih edip zeburu düzenlerdi. İbadet ve halvet için mihraba girdiğinde insanların yanına çıkana kadar hiç kimse onun yanına girmezdi. Bir gün bir de baktı ki içinde ibadet ettiği mihraba girmeye çalışan iki kişi. Olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Sana o davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvardan mescide tırmanmışlardı. O vakit Davud'un karşısına girişi vermişlerdi de. O bunlardan telaşa düşmüştü. Korkma dediler. Biz iki davacıyız. Birimiz ötekinin hakkına tecavüz etti. Şimdi sen aramızda adaletle hükmet, aşırı gitme. Bizi doğru yolun ortasına çıkar. Onun 99 koyunu var. Benim ise bir tek dişi koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi. Mücadelede beni yendi. Davud dedi. Andolsun ki o senin dişi koyununu kendi dişi koyununa katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Mallarını birbirine katıp karıştıran ortakların çoğu mutlaka birbirine haksızlık eder. İman edip de iyi iş işleyenler bunun dışındadır. Fakat bunlar ne kadar azdır. Davud sandı ki biz kendisine azap hazırladık. Bunun üzerine o Rabbinden mağfiret dileyip rükû ile yere kapanıp Allah'a yöneldi. Parantez içinde Sad 21-24. Hazreti Davud diğer hasmi dinlemeden, açıklamasına fırsat vermeden, herhangi bir delil istemeden açıkça zulüm gören tarafın anlattığı doğrultuda hükmetti. Senin koyununu kendi koyununa katmak istemek de sana haksızlıkta bulunmuştur diyerek hüküm verdi. Bunun üzerine Allah diğer hasmı da dinlemesi, hüküm vermede daha tedbirli davranması hususunda onu uyardı. Ayrıca Hazreti Davud, parantez içinde As, gayet sağlam yapılmış, aşılmaz, geçilmez zannedilen, muhafızlarca korunan sarayının aşılıp içeriye girildiğini görünce, kendisinin fitneye düşürüldüğünü, Allah'ın sek ve idaresiyle mülkünde bir ihtilalin başlatıldığını veya kendisine bir baskı düzenlendiğini sandı. Kendisinin imtihan edildiğini düşündü. Sonradan işin düşündüğü gibi olmadığını görünce kötü zamanından dolayı Allah'tan af dileyip secdeye kapandı. Hazreti Davud'un tevbe edip secde etmesinin sebebi şudur. İknur Tüzner Dipnot Elmalı Age 6 Taksim 4092 Hazreti Davud'a gelen bu iki davacının melek olduğu iddiaları da yanlıştır. Çünkü melekler evlenmezler. Onlar için aile hayatı söz konusu değildir. Birbirlerine zulmetmezler, hasım olmazlar. İknur Tüzner Dipnot Diyanet Dergisi sayı 1'den naklen Alusi, Tefsirul Alusi 23 Taksim 179. Kur'an-ı Kerim'de geçen 99 koyundan maksadın kadın olduğu söylenerek Hazreti Davud'a iftira edilmiştir. Nacatün kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hakiki manasında parantezinde koyun kullanılmıştır. Tevil etmeye hiçbir şekilde ihtiyaç yoktur. İknur Tüzner Dipnot Fahrettin Razi Mefatihül Gayb 26 Taksim 197 Hazreti Davud'un parantezinde Ase, komutanının karısını elde etmesi, onunla evlenmesi asılsız ve yalan olduğuna göre, Hazreti Süleyman'ın böyle bir ilişkiden doğmuş, nesepsiz biri olduğu iddiası asılsız, alçakça bir iftiradan başka bir şey değildir. Hazreti Muhammed'in parantezinde Sav, Zeynep parantezinde Ra ile evlenmesi, Hazreti Davud gibi Hazreti Muhammed'e parantezinde Sav de saldırılmış aslı olmayan saptırılmış iddialarda bulunulmuştur. Hazreti Peygamber'in evlatlığı Zeyd'in boşamış olduğu karısıyla evlenmesi İslam düşmanlarınca saptırılarak çarpık bir şekilde ele alınmıştır. Hazreti Muhammed'e ve İslam'a yönelik kasıtlı bir hücum aracı olmuştur. İddia edildiği gibi Hazreti Muhammed parantezinde Sav evlatlığı Zeyd'in karısına ne aşık olmuştur ne de bu durum Allah tarafından Hazreti Peygamber için haklı bulunurken Hazreti Davud hakkında hatalı bulunmuştur. Meselenin özü şudur. Zeyd B. Harise Resulullah'ın azadi kölesidir. Resulullah Zeyd'i halasının kızı Zeynep ile evlendirdi. Bir müddet sonra aralarında geçimsizlik çıktı. Zeyd Zeynep'i Resulullah'a şikayet etti. Hazreti Muhammed de parantez içinde Sav Zeynep'i boşamamasını söyledi. Allah bu noktada Resulullah'ı parantez içinde Sav Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun diyerek uyarmıştı. Zeyd Zeynep'i boşayınca da onu Zeynep'e bizzat Allah-u Teala nikahladı. Nikahın Allah tarafından kıyıldığı Zevvecna parantezinde biz nikahladık ifadesinden anlıyoruz. Hazreti Zeynep nikahının gökte Allah tarafından kıyılmasıyla övünürdü. İknur Tüzner Dipnot Sabuni Saffetut Tefasir Resulullah parantezinde sal. Böylece Allah'ın vahiydeki emrini yerine getiriyordu. Yoksa Zeynep'e duyduğu aşktan dolayı değil. Resulullah vahiy emriyle Zeynep'le evlenmekle evlatlıkların öz oğul gibi olmadığını göstermeyi amaçlıyordu. Nitekim ayette bu durum şöyle ifade ediliyor. Sonunda Zeyd eşiyle ilgisini kestiğinde onu seninle evlendirdik ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenme konusunda bir sorumluluk olmadığı bilinsin. Parantez içinde Ahzab 37. Allah kullarına sıkıntı verecek şeyi emretmez. Allah'ın peygambere farz kıldığı şeylerle ona bir güçlük yoktur. Bu Allah'ın öteden beri gelmiş geçmişlere uyguladığı yasadır diyerek Zeynep'le Hazreti Muhammed'in parantez içinde Sav evlenmesini noksanlık olarak kabul eden münafıkların iddialarına cevap vermektedir. Sonuç: Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından Hazreti Muhammed'e parantez içinde Sav indirilmiş kutsal bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de inanç ve ibadet esaslarının yanı sıra geçmiş milletlerden, peygamberlerden, inanmayanların başlarına gelenlerden bahsedilir. Bundan maksat da insanların düşünmelerini sağlayıp yanlış hareket etmelerini önlemektir. Kur'an-ı Kerim'de ahlaki özelliklerden de bahsedilir. Çünkü İslam insanın ahlaki özelliklerle donatılmasını amaçlar. Bu amaçlarla da soy temizliğine büyük önem verir. Boşanmış veya kocası ölmüş kadının hemen evlenmeyip belirli bir müddet iddet beklemesi neslin birbirine karışmasını önlemek, temiz olmasını sağlamak içindir. Allah'ın dinini insanlara ulaştırmakla görevli tüm peygamberler gibi Resulullah da Kur'an-ı Kerim'deki ahlaki unsurları kendi yaşantısında tatbik etmiştir. Onlar hakkında iddia edilenler kısıtlı yapılmış, çirkin, açıkça iftiradan başka bir şey değildir. İlk Nur Tüzüner, Keçiborlu İmam Hatip Lisesi öğretmeni, 32.700 Keçiborlu, Isparta. Tüzüner, Kur'an'da İsrailoğulları sık geçiyor diye Kur'an'ın baştan sona İsrailiyatla dolu olduğunu söylemenin çok yanlış olduğunu yazıyor. Kur'an gerçekten de İsrailiyatla doludur baştan sona. Ama bu yalnızca İsrailoğullarının çok sık geçmesinden değil kuşkusuz. Böyle bir şey ileri sürülmemiştir. Kur'an'ın İsrailiyatla baştan sona dolu olduğu hem İsrailoğullarının sık geçiyor oluşundan hem de İsrailoğullarının yaşamlarından, inançlarından, gelenek ve göreneklerinden bolca söz edişinden, bunlara türlü boş inançlara dayalı söylencelerden, oradan buradan derleme öykülerine, mavallarına pek çok yer veriyor oluşundan dolayı bir gerçektir. Yazılarımda anlatılmış olan budur ve bu gerçek yok sayılamaz, örtülemez. Tüzüner, İsrailiyatın ne olduğunu açıklamak için önce bir sözlük anlamını alıyor. Bu anlam doğrudur. Ama sonra bir de ıstılah anlamını, yani sözcüğe sonradan özel olarak yüklenen anlamı alıp sonuca varmaya çalışıyor. Önce şunu sormak gerekiyor. İsrailiyatta ıstılah anlamını yükleyen kim, kimler, hangi ulema? Bu sözcüğün elbette ki bir sözcük anlamı yanında bir de ıstılah denen özel kullanımdaki anlamı olabilir. Ama bu ıstılah anlamı rastgele ve keyfi olarak oluşturulmaz ve sözlük anlamından da büsbütün ilgisi kesilemez. Tüzüner ıstılah anlamı deyip bir anlama yer verirken bunu nereden aldığını belirten hiçbir kaynak göstermiyor. Ama ben nereden kopya ettiğini belirteyim. Tüzüner'in ıstılah anlamı diye yer verdiği İslamcı çevreden Dr. Abdullah Aydemir'in Tefsirde İsrailiyat adlı kitabında aynen var. Aynı sözcüklerle. Dipnot: Aydemir Tefsirde İsrailiyat, Diyanet Yayınları Ankara 1979, S6-7. Tüzüner aynılık kendine mal etmiş. Neyse hadi bunu bağışlayalım. Bu anlamı yanlış anlamış ya da bilerek ilgisiz bir sonuca götürmüş. Bir başka anlam oluşturmuş burada. İsrailiyat uydurma haber ifade ettiğine göre diyerek sonuç çıkarıyor. Oysa uydurma haber İsrailiyat sözcüğünün ne sözlük anlamıdır ne de herhangi bir ıstılahta böyle bir anlamın yeri vardır. Tüzüner önce aynen kopya için kullandığı görülen Aydemir'in söz konusu kitabındaki açıklamaları da görmezlikten geliyor, yok sayıyor. Söz konusu kitapta İsrailiyat üçe ayrılır. Senet metin bakımından sağlam olan İsrailiyat, zayıf olan İsrailiyat ve uydurma olan İsrailiyat diye. Dipnot: Bakınız AGE S79. Bir başka ayrım da şöyle yapılıyor. İslam'a uygun olan İsrailiyat, zıt olan İsrailiyat, susulup geçilen İsrailiyat. Dipnot: Bakınız AGE S9-16. Sözcüğün ıslah anlamının özeti. Tüzüner'in gösterdiği gibi uydurma haber olsaydı, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında yer alan bir İslam savunucusunun kitabında bu ayrımlar yapılabilir miydi? İsrailiyat bence de uydurma haberlerden oluşuyor. Ama her uydurma haber için İsrailiyat denemez. Kur'an'daki uydurma haberler içinde de İsrailiyattan olan vardır, olmayan vardır. Tüzüner'in Aydemir'in kitabından kopya aldığı ıstılah anlamı doğru kabul edildiğinde İsrailiyattan olmak için ille de tefsirlerde bulunmalıdır demek gerekmez. Bu anlama göre de İsrailiyat her yerde bulunabilir. Tefsirlerde de, hadislerde de, ayetlerde de. Var olduğu da bir gerçek. İstilahi anlam doğru sayıldığında Kur'an'ın baştan sona İsrailiyatla dolu olduğu sonucuna daha kolay varılır. Çünkü sözlük anlamında İsrailiyat yalnızca İsrail oğullarına ilişkin olanlarıdır. Yani Yahudi kültür ve edebiyatında olanlar, Yahudi inanç, gelenek ve göreneklerinde yer alanlar, öyküler, söylenciler. Bunların Kur'an'da bolca bulunmadığını, gerçeği göz önünde bulundurulabilen hiç kimse yok sayamaz. Islah anlamını doğru sayarsak Yahudilerinkine bir de başkalarını, Hristiyanlık dünyasındakileri ve ötekileri eklemek gerekir. Bunların Kur'an'da bulunduğu da bir gerçek. O zaman Kur'an baştan sona İsrailiyatla doludur, sözü daha rahat söylenir. Düzler Kur'an'daki İsrailoğullarından söz eden kimi ayetlere yer veriyor? Hiçbir şey olmasa bunlar bile Kur'an'da İsrailiyat yoktur yargısına el vermez. Tüzüner daha sonra iddia edildiği gibi Yahudiler, parantez içinde İsrailoğulları, Kur'an'a göre en seçkin, en üstün toplum değildir diyor. Oysa yazılarımda da belirtmiş olduğum gibi Kur'an'ın tanrısı hiçbir yoruma gerek bırakmayacak biçimde İsrailoğullarını alemlere üstün kıldığını duyuruyor. Bu duyuru Bakara suresinin 47. ve 122. ayetlerinde aynı sözcüklerle ve Araf suresinin 140. ayetinde yer alıyor. Bu nasıl yok sayılabilir? Kuşkusuz Kur'an'da Yahudileri eleştiren, kınayan anlatımlar da vardır. Ama bu ayetlerde öyle bir duyurunun yer aldığı gerçeğini örtmez. Kur'an'ın tanrısı Tevrat'tan aktarılma olduğu için ayetlerde İsrailoğullarını tüm alemlere, parantezli toplumlara, üstün kıldığının duyuruluyor oluşunu yadırgamamak gerekir. Yahudileri eleştirme, kınama ve Yahudi düşmanlığı, Yahudilerle çatışmanın olduğu dönemlerin ürünüdür. Yahudi düşmanlığı nedeniyle İsrailoğullarının alemlere üstün kılındığını duyuran ayetlere de bir takım zorlamalı yorumlar bulma çabası gösterilmiştir Kur'an yorumcularınca. Ama gerçek ortada. Tüzüner, İsrailoğullarının kendi dönemlerinde üstün kılındıklarının hatırlanması isteği de bu üstünlüğün belli bir zamanda olup bittiğini gösterir. Zira hala sürüp devam eden şey hatırlanmaz diyor. Bu mantık doğru sayılacak olsa içinden çıkmaz bir sürü durum ve sonuçlar karşısında kalınır. Diyelim ki sizinle arasındaki dostluğu anımsamamızı istiyor. Bundan o dostluğun bittiği sürmediği mi anlaşılacak? Ali İmran suresinin 103. ayetinde parantezli Diyanet'in çevirisiyle şöyle deniyor. Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın. Düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Görüldüğü gibi burada seslenilen Müslümanların bir zamanlar düşman oldukları anımsatılıyor. Bunun anımsanması isteniyor. Bu düşmanlık bitmiştir. Bu Tüzüner'in mantığına uygun ama yine bu ayette bir başka şeyin anımsanması daha isteniyor. Müslümanların Tanrı'nın nimeti sayesinde dost, kardeş oldukları. Bu da bitmiş midir? Aynı mantığı kullanacak olursak buna da bitmiştir. Müslümanların kardeş yapıldıkları anımsatıldığı, bunun anımsanması istendiği için Müslümanlar artık kardeş değildirler. Onların dostlukları bitip sona ermiştir dememiz gerekir. Böyle diyebiliyor mu İslam'ın savunucuları? Kur'an'ın birçok ayetinde Tanrı'nın birçok nimeti anımsatılıyor. Bunların anımsanması isteniyor. Bu nimetler bitmiştir denebiliyor mu? Örneğin Fatır suresinin 3. ayetinde. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini anın deniyor. Şimdi Müslüman insanlar Tüzüner'in mantığını kullanarak Allah bize olan nimetini hatırlamamızı istediğine göre bu nimetler artık sürmüyor. Sona ermiştir diyorlar mı, diyebiliyorlar mı? İlknur Tüzüner, görüyorsunuz ya bir çıkmaz karşısındasınız. Hazreti Davud'un komutanlarından Uriya'nın karısına aşık olup onu harbe göndermesi, öldürülünceye kadar ön safta savaşmasını emretmesi ve sonra karısıyla evlenmesi iddiaları asılsızdır ve yalandır diyor. Ve kaynak olarak da Diyanet dergisini gösteriyor. Hemen belirtelim, bunlar yalan olabilir elbette. Dahası birçok peygamberle birlikte, tarihte Davud peygamber, Süleyman peygamber diye birilerinin yaşadığı belki yalandır. Uydurmadır. Çünkü bunlar bunların yaşadıkları yaşamları, öyküleri birer söylenceden öteye gitmiyor. Ne var ki Kur'an bunların mavallarıyla dolu. Kaynak Tevrat ve Yahudi kaynakları olduğu için Kur'an yorumcuları da sıkıştıkça bu kaynaklara başvurmuşlar. Kur'an'da kimi yerde kısa ve kapalı deyimlerle geçen kıssaların boşluklarını bu mavallarla doldurmaya çalışmışlardır. Olan bu. Tüzüner konunun aslı şöyledir diyor ve anlatıyor. İyi ama konunun aslının o söylediğiniz olduğuna kanıtınız nedir? Yorumlarınız şimdiye dek bilinen yorumlar. Daha doğrusu bir kesim yorumcunun Kur'an'ı İslam'ı çağdaş bilim ve ahlak karşısında savunma, kurtarma çabasıyla girişmiş olduğu zorlamalı yorumlardır. Ben kaynaklardakini temel kaynaklar göstererek sergiledim. Sizse kaynak olarak Diyanet Dergisi'ni gösteriyorsunuz yorumlarınız için. Bu ciddilikten uzak olmuyor mu? İmam Hatip Okulu'ndaki öğrencilerinize de Diyanet Dergisi'ni kaynak olarak ders veriyorsunuz. Sormakta haksız mıyım? İlknur Tüzüner'in Zeyd'e ve Zeyd'in karısı Zeynep'in Muhammed'le olan öyküsüne ilişkin yorumları da aynı türden olduğu için üzerinde durmaya gerek görmüyorum. Sonuç. Yazdıklarım ortada ve en sağlam kabul edilen temel kaynaklara dayalı. Çürütebilecekler varsa buyursunlar bunları çürütsünler. Ayrım sonu sayfa 270.